Ayrım 5.
Garbo'yunu sorunu pazarları ve Florentina sanayi için önemi uzman yazınında büyük tartışmalara yol açtı. Ortaçağ İtalyan tarihlerinde iş kayıtlarındaki doğrudan tanıtlara dayanılarak 13. ve 14. yüzyılda Garbo coğrafik teriminin herhalde Fas'ı dışlayan mağrip ülkelerini belirlediği genel olarak kabul edilmektedir. İşte bu anlamda örneğin 13. yüzyılda İncil'de Afrika, yani Roma'nın Afrika Progonsolorisi, İfrika toprakları diye adlandırdığı toprağın Onledit en Vulgal Paleorele Garb olduğunu söyleyen Brunetto Latini'nin sözlerinde bunu buluyoruz. Garbo teriminin bütün Kuzey Afrika'ya uygulandığı anlayışından çok, İfrika'daki yönü uygulanmasıyla sınırlandırma gereği çok kez kuşkuyla karşılandı. Ama 1338'de Florentina Arta della Lara'nın bir kararına uygun olarak yalnızca Garbo'dan, İngiltere'den ve Bona'dan gelen yün eğrilme için kabul ediliyor. Oysa Fas ve Portekiz yünleri düşük kalite olarak görülüyordu. Bu kararla da açıktır ki yüksek kalitedeki Garbo yününün başlıca sağlayıcısı İfrikya'ydı. Bu Pegalotti'nin el kitabı ile de desteklenmektedir. Burada Tunus'un özellikle yüksek kalitedeki yünü Boldrone yapası kaydedilmektedir. 14. yüzyılda İfrikya'nın Garbo yünü ihracatı Tunus'ta ve Bijayak'ta dükkanlar ve depoları bulunan Bardi, Peruzzi, Accioli, Floranta'nın Avrupa'nın en eskin ticari şirketlerinin ellerindeydi. Yün, mağripten ihraç edilen en önemli ama tek ürün değildi. Kuzey Afrika, İtalya'nın, Katalonya'nın ve Provence'in en önemli ham deri sağlayıcısıydı. Yalnızca Naples bir yılda mağripten 8000 post ithal ediyordu. Buna ek olarak Tunus, Bijayeli ve Bunali işlenmiş deri ihraç ediyordu. Üstelik İfrikya'dan yüksek kalitede zeytinyağı yalnızca Avrupa'ya değil Mısır'a ve Arabistan'a da ihraç ediliyordu. Pamuk, keten, ipek, şeker ve mum İtalya ve Fransa'ya ihraç ediliyordu. Venedik'in tekelinde olan tuz ve yün dokuma sanayinde gerekli olan şap ihracının önemi büyüktü. Siyah Afrika ile Sahra ötesi ticaret mağripli tüccarlara çok büyük bir kazanç sağlıyordu. Kuzey Afrika'nın ihracat akışı daha 13. yüzyılın sonlarında Flandırlara ulaşacak düzeydeydi. O dönemin gümrük kayıtlarının birinde Brugge ve Flandır'a ithal edilen malların listelerinde Fas'tan deri, koyun postu, mum ve şeker, Sicil Masak'tan hurma ve şap, Tunus ve Bijayak'tan deri, koyun postu, mum ve şap yer almaktadır. Ama Mağrip'ten ithal edilen malların başında özellikle de yün, İtalyan kentleri geliyordu. Tarımsal ham maddelerin büyük bir ihraççısı olan Mağrip, aynı zamanda da birçok Avrupa mallarının önemli bir alıcısıydı. Dokuma, madeni eşya, silah ve lüks maddeler yanında İfrikya'nın kendi sanayi üretimi için demir, bakır, kurşun, kereste, boya, vernik ve kötü hasat yıllarında tahıl gibi ham madde ve yarı mamul madde ithal etmesi ilginçtir. 14. yüzyılda mağripin çeşitli kesimleri Akdeniz ticaretinde ve Akdeniz pazarları çevresinde biçimlenen emeğin bölünümünde önemli bir yer tutuyordu. Tarımsal ürünlerin dışarıda yoğun bir biçimde pazarlanması olana, mağripli köylülerin bu feodal ülkenin birdenbire gelişmiş uluslararası ticarete çekilmesiyle aynı zamanda ortaya çıkan artı emeğe karşı sınırsız bir açlık duyan feodal beyler tarafından sömürülmesinin büyümesini teşvik etti. Köylülerin sömürülmesinin önde gelen biçimi ribaah ve kihi mahasın ağır biçimiyle metayegeydi. Ürünün 1/4 ya da 1/5'i tel bölgelerinde 14. yüzyılda kira ile çoban tutma özel anlaşmasına büyük bir değişiklik getirildi. Bu anlaşma koşulları ücretli insanları de facto serflere dönüştürüyordu. Mağrip'in feodal toplumundaki çeşitli toplumsal grupların ve özellikle de İfrikya'nın feodal sınıfının farklı tabakalarının koşullarında ağır değişmeler oldu. İfrikya'nın feodal sınıfı arasında başta gelen yeri, kan soyluluğu yani ittifak içinde birleşen ve ellerinde güçlü kabile askeri birlikleri ve geniş topraklar bulunduran Almokat şeyhleri tutuyordu. Soylular gene kendi aralarında çıkmış olan Hafsitler 1228-1574 döneminde bile devlet işlerini yürütmeye devam ettiler. Aynı zamanda 13. yüzyıldan itibaren her zaman kentlerde yaşayan ve çeşitli yönetim ve askeri konumları ellerinde tutan feodal sınıfın bir başka kesimi de güç kazanmaya başladı. Bu kesimin çok az toprağı vardı ve kabileler arasında etkinliği yoktu. Büyük bir deniz aşırı ticaretin gelişmesi ve 13. ve 14. yüzyıllarda iktidarın büyük bölümünün kayıtsız şartsız toprak sahipliğine dönüşmesiyle birlikte soyluların bu grubunun ekonomik durumu önemli ölçüde güçlendi. Bunlar için yün ticareti özel bir önem taşıyordu. İfrikya uluslararası ticarete çekildikçe bu soyluluk ticari ve sanayi şirketlerinin üst tabakasıyla giderek artan bir biçimde kaynaştı ve kent kodamanlarının önde gelen grubunu oluşturdular. Soyluların bu grubunu patrisyenler olarak adlandırmak bize daha uygun geliyor. 13. yüzyıldan itibaren İfrikya'nın sahil bölgelerinde ve Orta Mağrib'de kentlerde siyasal özerkliğin genişlediği, belediye organlarının güçlerinin arttığı görülüyor. Orta Çağ'daki doğunun kentlerinde belediye yönetimlerinin yokluğu konusundaki yaygın anlayış tümüyle yanlıştır. Bu görüş hükümdarların rolünün abartılmasının bir sonucudur. En despotça yönetilen Orta Çağ'daki Doğu devletleri ilişkin olarak bile Marx şunları yazmaktadır. Doğu despotluğu belediye yönetimine ancak kendisinin doğrudan çıkarlarıyla çatıştığı zaman dokunuyordu. Ama kendi işini bir başına kendisi yaparken ve onu normal hükümetin sırtına yük olmaktan uzak tuttuğu zaman bu kurumların varlığına büyük bir istekli izin verir. Mağrib'in büyük kentlerinin belediye organları şöyle böyle bağımsız konumlarına, kent halkının ekonomik çıkarlarını ve siyasal ayrıcalıklarını savunmak yolunda feodal despotluğa karşı yüzyıllar süren inatçı mücadelelerin sonucu olarak sultanların pek de iyi niyetinin yardımıyla ulaşmamıştır. Böylece Tunus 10. ve 15. yüzyılda İfrikya'nın yöneticilerine karşı sık sık isyanlar ile ün ulaştı. 13. ve 14. yüzyılda İfrikya'da değişen siyasal durum bu sırada büyük kentlerin feodal ayrılıkçılığa ve feodal anarşiye karşı mücadelelerinde düzensizlik içinde düzenin temsilcileri olan yöneticilere gerçek bir destek sağladıklarından ötürü sultanların yetkilerinin belediye yönetimlerinin gelişmesi doğrultusunda doğrudan çıkarlarına uymasına yol açtı. Bu dönemde güçlü ticari ve sanayi şirketler büyüdü ve başlarında önemli ölçüde yetkisi bulunan seçimle gelen aminlerin amini, amin al-amana, bulunan meslek birlikleri ve loncalar ortaya çıktı. Ama asıl önemli olan kent şirketlerinin kendi silahlı güçlerini, kendi bağımsız komutanlıkları altında ve kendi bayrakları olan belediye meclis birliklerini yaratmış olmaları idi. Mağrib'in bazı kentlerinde feodal hükümdarlar çoğu kez salt göstermelik nitelikteydi. Sahil kentlerinde belediye organlarının iktidarlarının güçlenmesi, ticari, sanayi kent nüfusunun geniş tabakalara dayanan ve elinin altında önemli miktarda para ve hatırı sayılır bir silahlı güce dayanan patrisyenlerin büyüyen siyasal etkinliğini göze çarpar bir biçimde yansıtıyordu. Mağrib kentlerinin potansiyelleri arasında gözle görülür bir rol, Endülüsler tarafından yani Reconquista'dan kaçan İspanya'nın Faslı halkı tarafından oynanıyordu. İspanya Fas uygarlığının o dönemin en önde gelen uygarlığının varisleri Endülüslüler, yerel halk üzerinde uzun süre kültürel ve mesleki üstünlüklerini korudular. Bunun sonucu olarak kısa zamanda sanayi ve ticari şirketlerin başına geçtiler ve Mağrib toplumuna en bilimsel ve yazınsal kadrolarını sundular. İbni Haldun itibarlı bir Endülüslü aileden geliyordu. Endülüslü soyluluğun kabilelerle bir bağlantıları yoktu ve büyük topraklara sahip değildiler. Başarıları devlet hizmeti ve ticari gelirlerden kaynaklanıyordu. Bu nedenle Endülüslüler güçlü bir merkezileşmiş otoritenin ve ticaretin gelişmesinin destekleyicisi ve devlet işlerinde tam bir denetim kurmaya çalışan otokratik Almokat şeyhlerinin karşıtıydılar. Endülüslüler, Mağrib patrisyenlerinin önderleri ve manevi çekirdeği, askeri, kabilesel seçkinleri geri plana itmeye çalışan yeni soyluluğun en belirgin temsilcileriydiler. 13. ve 14. yüzyıllarda Endüstrilülerle Almokat şeyhleri arasında devlet yönetimindeki etkinlik mücadelesi İfrikya tarihini bir kırmızı çizgi gibi baştan başa keser. Bu mücadele ile bağlantılı olarak İfrikya ve Orta Mağrib'in sahil kentlerinin başlıca rolü patrisyenlerin oynadığı belediye organlarının güçlerinin artmasıyla siyasal önemlerinin büyümesidir. 14. yüzyılın Mağrib toplumunun koşullarında patrisyenler egemen sınıfın en ileri grubu olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik ve yönetimsel politika alanlarında patrisyenlerin başta gelen istemleri, feodal ve küçük ticaret ekonomisinin sınırları içerisinde ticaretin gelişmesi için en büyük olanakları sağlamak yolunda önlemler alınmasını indirgenebilir. Tam da bu istemler patrisyenlerin siyasal düşüncelerini belirler. Ne var ki İbni Haldun'un teorisinin ve programının yalnızca patrisyenlerin darkar çıkarlarıyla koşullandığını düşünmek çok büyük bir basitleştirme olur. O dönemin Mağrib'indeki şiddetli toplumsal mücadelenin koşullarında patrisyenlerin izlemiş oldukları siyasal yol, ülkenin ileriye doğru gelişmesi ve kent ve kır halkının önemli kitlelerin çıkarları doğrultusundaki hareketle çakışıyordu. Patrisyenlerin istemlerini savunurken İbni Haldun, ilericiliğin bir mücadelecisi, ülke halkının geniş kitlelerinin çıkarlarının bir savunucusu olarak görülüyor. Onun teorisinin insancıl ve demokratik öğeleri bunun ışığı altında açıklanabilir. İbni Haldun, Mağrib'in feodal toplumu içerisinde toplumsal mücadeledeki kızışma döneminde yaşadı. Egemen feodal sınıf, ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmesi için olası iki yönelme programlarında yansıyan iki hasım gruba bölünmüştü. Egemen grup askeri kabile soyluluğu, ülkenin çeşitli bölgelerinde geniş toprak mülkiyetini elinde bulunduruyor, kabilelerle ataerkil feodal ilişkilerle bağlantılı olarak askeri gücüne dayanıyordu. Ekonomik programı yalnızca sürekli olarak artan gereksinimlerini karşılamak için değil, aynı zamanda da kabileler arasındaki ataerkil ilişkilerle sömürüleri büyük ölçüde gevşemiş olan akraba, kabile halkı kitlesinin yandaşlığını kazanmak amacıyla, tarım ve kent halkının hemen hemen açık bir soygunculuğa varan acımasız bir sömürüden oluşuyordu. Toplumsal programı bu ülkenin tarım ve kent halkının karşısına bu grubun bel kemiğini oluşturan göçebe kabilelerin konmasıydı. Siyasal program, toplumun düşük tabakaları karşısında bağımlı sultanının zorbacı iktidarını da koruyan feodal ayrılıkçılardan oluşuyordu. Kültürel programı, yığınlar arasında aşırı dinsel bir farklılık havasını körükleyerek, böylece bütün muhalif ve serbest düşüncenin belirtilerini ortadan kaldırmak ve baskı altında tutarak İslam din adamları takımının en gerici kesimini desteklemekten oluşuyordu. Bu politikanın yürütülmesinin sonucu ülkenin yıkımında halk yığınlarının görülmedik ölçüdeki yoksullaşmasında, sonraları sömürge egemenliğiyle daha da ağırlaşacak olan toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın düşüşünde ve durgunluğunda görülebilirdi. Askeri kabile soyluluğuna yurtsever grup karşı çıkıyordu ve bu dönemde çıkarları bu grup tarafından ifade edilen geniş bir zanaatçı ve ticaretle uğraşan kitle tarafından destekleniyordu. Grubun en önemli program kaynağı siyasal ve kültürel seçkinlere, Endülüslülere mensup olan İbni Haldun'un kaleminden çıkıyordu. Keskin ve sistemli bir zeka ve usta bir gözlem gücü, teorik genellemelere eğilim gösteren etkin bir devlet adamı ve canlı bir gerçeklik anlayışıyla İbni Haldun, mağripteki bilgisini ve siyasal ve bilimsel faaliyetinin deneyimini, en önemli tarihsel felsefi incelemesine, ortaçağ biliminde işi görülmedik bir incelemesine yani insanın toplumsal yaşamının niteliği üzerine aldığı kitaba koymuştur. Mukaddime, giriş. Tüm övgüler Tanrı'yadır. O ki yenilmezliği ve baskıcılığı vardır. O ki mülk, devlet, alabildiğine egemenlik ve ülkeler elindedir. Güzel adlar ve nitelikler O'nundur, bilgilidir. Fısıldaşarak anlaşmalar ya da anlamlı suskunluklarla denmek istenenler O'nun bilgisinin dışında kalmaz, güçlüdür. Göklerde ve yerde hiçbir şey O'nu yenik düşüremez ve O ölmez. O ki başlangıçta bizi yerden, topraktan alıp canlı yarattı. Bizi yeryüzünde küçük büyük topluluklar biçiminde yaşattı. Yeryüzünden sağlanan yiyeceklerin yollarını ve paylarımıza düşenleri kolaylaştırdı. Bizi döl yataklarında ve evlerde, yuvalarda barındırdı. Yiyeceğimizi ve günlük azığımızı üzerine aldı. Ne var ki geçen günler ve zamanlar yıpratıyor bizi. Belirli süreler bizi kendi aralarında alıp veriyor. O süreler ki süreli kitabı üzerimize göre çizilip biçilerek yazılmıştır. Yalnızca o kitabın kalıcılığı ve yitmezliği vardır. O, Tanrı, ölmeyen diridir. Efendimiz, ulumuz, okur yazar olmayan, Arap kökenli, Tevrat'ta ve İncil'de yazılmış ve nitelenmiş olan Muhammed'e iyi dilek ve selam olsun. O ki daha pazarlar ve cumartesiler birbirini izlemediği, daha Satürn, Zuhal, gezegeni, balık burcu nedir bilinmediği, seçilmediği bir zamanda oluş, kevn, genes. Onu doğurmak için doğum sancısı çekmişti. Onun doğruluğuna güvercin ve örümcek tanıklık etti. Onun ailesine ve arkadaşlarına iyi dilek ve selam. Onlar ki peygamberle olan arkadaşlıklarına, ona uymalarına ilişkin uzayıp giden güzel anıları vardır. Ona yardım ederken toplanışları, onun düşmanlarına karşı çıkarken savaşmak için dağılışları olmuştur onların. Tanrı'nın iyiliği üzerine olsun onun. İslam'ın talihi kesintisiz yardımcı olduğu bir inanmazlık, kendi kopuk ipi yüzünden bölünmüş, parçalanmış durumda bulunduğu sürece Tanrı'nın selamı olsun ona. Bundan sonrasına gelince, tarih bilimi toplumların, toplulukların birbirine aktara geldikleri bilim dağlarındandır. Tarih bilimi yolunda binitler hazırlanır, birlikte yola çıkılan topluluklar düzenlenir. Yönetilenler halktan kişiler, yarar ve zarar umulmayan ve önem verilmeyenler bile tarih öğrenmeye yönelirler. Hükümdarlar, önemli kişiler ise yarışırlar tarih öğrenmekte. Pek zor olmadığı için, tarih bilenlerle bilmeyenler tarihte geçenleri aşağı yukarı aynı kolaylıkla anlarlar. Çünkü dıştan bakılınca tarih, eski günlerden ve devletlerden, eski çağlarda geçen olaylardan haber veren bilim olmaktan öteye geçmez. Ağızdan ağıza geçen sözler, öyküler anlatılır. Anlatılanlardan özdeyişler çıkarılıp sergilenir. Toplantı yerlerinde kalabalık belirdiği zaman bunlarla eğlendirilir dinleyenler. Tarih, yaratıkları, doğadaki durumların nasıl değiştiğini, dünya yüzünde devletlerin sınırlarının nasıl genişlediğini, güçlerinin nasıl arttığını, güçlerini yitirip göçme dönemlerinin geldiğini bildiren belirti herkesi uyanmaya çağırıncaya dek yeryüzünü yapılarla nasıl donattıklarını bildirir bize. Derinliğine inilerek bakıldığındaysa tutarlı bir bakıştır tarih, bir incelemedir. Olup bitenlerin nedenlerini, nasıl başlayıp nasıl geliştiğini inceliğiyle ortaya koymadır. Olayların nasıllarını, niçinlerini derinlemesine bilmedir. Bundan dolayı tarih temel bilimdir. Hikmete de, bir, bütünüyle girmiştir. Onun için hikmet bilimlerden sayılsa yeridir ve sayılmasa doğaldır. İslam dünyasındaki tarihçilerin ileri gelenleri, geçmiş günlerin haberlerini dolu dolu alıp topladılar, yazdıklarının arasına koydular, sakladılar. Ne var ki asalak ve sorumsuzlar karıştırdılar o haberleri. Yanlışın aldatıcılarına kattılar. Bu alanda kimi zaman kuruntulara, sanılara kapıldılar, kimi zaman da bilerek haber uydurdular. Abartılmış söylentilerden yaldızları aldılar, ötekilerle karıştırıp sürdüler piyasaya ve uydurdukça uydurdular. Daha sonra gelenlerin çokları da bunlara uydular haber toplamada. Öncekilerden nasıl işitip aldılarsa öyle ilettiler bizlere. Olguların ve durumların nedenlerini düşünüp kavramadan, uydurma haberciliğin sapık yollarını bırakmadılar bu kimseler. Uydurmacılığa karşı koyalım demediler. İnceleme denen şey azdı bunlardı. Ayıklama, doğruların içinden yanlışları çıkarıp atma yönü pek azdı. Oysa yanlış ve yanılgı haberlerle bir arada doğal birer dost gibidir. Başkalarına körü körüne uymaya gelince bu da insanlarda doğuştan vardır ve çıplak bir gerçektir bu. Bilim dallarına el atmış olan asalaklık da eline boyuna yaygındır. Bilgisizliğin halk arasındaki otlak alanıysa tehlikeli, pis havalı ve bunaltıcıdır. Bununla birlikte gerçeğin gücüne karşı konulamaz. Yanlışın şeytanı, tutarlı görüşün silahıyla vurulup yok edilebilir. Aktarmaya alışık kişi incelemeden yazar, aktarır durur. Tutarlı bakış ise yöneltildiğinde gerçeği bulup ortaya çıkarır. Bilim de bu gerçeğin evrelerini parlatıp aydınlatır tutarlı görüş için. İşte böyle. Tarih yazarları geçmişten aktarılan haberler alanında kitaplar yazdılar, yazdıklarını çoğalttılar. Dünya üzerindeki toplumların ve devletlerin geçmişleriyle ilgili bilgileri derleyip kaleme aldılar. Bunlar içinde ünlülüğün ve herkes katında geçerli bir güvenirliğin üstünlüğüyle gelip geçenler azdır. Kendilerinden öncekilerin kitaplarındakileri, bu kitapların ardından gelen kendi kitaplarına geçirenler çok değildir. İki elin parmaklarıyla aminlerin hareketlerinin sayısını geçmez. İbn-i İshak 2, Taberi 3, İbn-i Kelbi 4, Muhammed B. Ömer il Vakıdi 5, Seyfi B. Ömer il Esedi 6, Mesudi 7 ve benzeri ünlüler gibi. O ünlüler ki birçoklarının arasından seçilip sivrilmişlerdir. Gerçi Mesudi ve Vakıdi'nin kitaplarında eleştirilen ve kapalı bulunan yanlar yok değil ki bunlar bir gerçeği ortaya koyma çabası gösterilirken hemen bilinir. Belleklerine güvenilenler arasında ünlüdür onların eleştirilecek yanları. Mesudi ve Vakıdi'nin yapıtları böyledir. Ancak yine de tüm onları izleyenler sadece onların haberlerini kabul etmişlerdir. Kitap yazmada da onların yolunu tutmuşlar, onların izlerine uymuşlardır. Bunların aktarmalarında ve yorumlarında nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu ortaya koymak için yapılacak ayıklamada ölçü, eleştirici ve tutarlı bakışın kendisidir. Bayındırlık işlerini ele alalım. Yaşama elverişli olması için yeryüzünü geliştirme ve güzelleştirme çabalarının çeşitli durumlarında bir takım doğallıkları vardır. Haberler de bu doğallıklara dayandırılarak değerlendirilir. Geçmişle ilgili söylenenler ve anlatılanlar doğallıkların yasalarına yaslandırılır. İslam dünyasında tarih yazarlarının çoğunun işi geniş ve genel tutma eğilimi vardır. Bu yazarlar İslam'ın ilk çağlarındaki devletin Emevi ve Abbasi devletlerinin uzanabildiği sınırlar, ülkelerin tümünü için alacak biçimde genişlik verdiler tarih konularına. Emevi ve Abbasi devletlerinin ele geçirdiği ya da bırakıp geçtiği yerlerin uzaklıkların tümünden söz ettiler. Böyle geniş kapsamlı tarih yazanlardan kimileri İslam öncesi devletlerin, toplumların tarihlerini de geniş geniş yazdılar. Mesudi ve benzerleri gibi. Daha sonra gelenler işi bu ölçüde geniş almayıp konularda daha sınırlı bir yol seçtiler. Çok genel ve çok uzak geçmişteki olayları içine alan geniş kapsamlı konulara gelince üzerinde durmayıp geçtiler. Bu yolu seçen yazar kendi çağının olaylarını yazmakla yetindi. Kendi sınırları ve ülkesi içindeki haberlere yer verdi. Yalnızca kendi devletinin, kendi kentinin tarihini yazdı. Nasıl ki Endülüs ve Mevi Devleti'nin tarihçisi Ebu Hayyan, Kuzey Afrika ile ve Kayrevan'da hüküm süren devletle ilgili tarih yazan İbnü'r-Refik bu yolu seçmişti. Bunlardan sonra da uydu yazarların dışında yazar gelmedi tarih alanında. Uydu eksik yaratılışlı, gerizekalı, kalın kafalı yazarlar geldi daha sonra. Kendinden önceki neyi nasıl yazmışsa uydu yazar onu öyle yazdı. Örnek aldığı yazarın yoluna yönetimin uydu tümüyle. Uydu yazar, günlerin, zamanların ortaya çıkardığı değişik durumlardan pek haberli olmaz. Zamanların akışı, çağların geçişiyle toplum ve toplulukların durumlarında da değişmeler olacağını unutur, öyle yapar değerlendirmesini. Böyleleri, geçmiş devletlerle ilgili haberleri ve ilk çağlarda meydana gelmiş olayların öykülerini, maddelerinden soyutlanmış birer biçim ve kınlarından sıyrılmış birer kılıçmış gibi aktarırlar. Yenisi ve eskisi bilinmeyen karmaşık bilgiler niteliğine sokarlar haberleri. Öyle haberler aktarırlar ki kökeni, dayanağı bilinmez. Öylesine çeşitli olaylar aktarırlar ki cinsleri, türleri bulunmaz. Uydu yazarlar kitaptan kitaba geçen haberleri olduğu gibi ısıtıp ısıtıp koyarlar uydurmalar bütün olan kitaplarına. Öncekilerden kime uyulmak isteniyorsa ona aynen uymak için böyle davranırlar. Toplumların kendi koşulları içinde ortaya çıkan yeni durumunu bilmezler. İsteseler bile çözmeye ve doğru yansıtmaya güç yetiremedikleri için suskun kalırlar. Eski olayları değerlendirmesini yaparak açıklayamazlar. Bu tür açıklamalarda onların kitapları bir çeşit dilsizleşir. Sonra yine uydu yazarlar yanlış ya da doğru aktarmanın koruyuculuğunu yaparak bir devletin haberlerini sıralamaya giriştikleri zaman devletin kuruluşundaki döneme değinmezler. İlerleme döneminde ilerlemeyi, bayrağının yücelmesini sağlayan nedeni söz konusu etmezler. Yükseliş nedeni ve yükseliş belirtileri üzerinde durmazlar. Sonuna doğru vardığında neden bir duraklama dönemi başladığını açıklamazlar. Demek ki bunların kitaplarını okuyan kimse devletlerin ilk dönemlerindeki durumlarını ve geçirdikleri evreleri bilmekten yoksun olarak kala kalır. Devletlerin birbirlerinin üstüne çullanmalarının ya da birinin gidip öbürünün gelmesinin, aykırılıklarının ve benzerliklerinin neden ileri geldiğini araştırma ve inandırıcı açıklama bulma gereksinmesini gideremez ki okurun bu öğrenmeye gereksinme duyduğu şeyleri tümüyle olabildiğince söz konusu edeceğiz mukaddimede. Daha başka yazarlar da geldi bu alanda. Bu yazarlar konuları daraltmakta çok ileri gittiler. O denli ki hükümdarların adlarına yer vermekle yetindiler. Onların soylarından ve onlarla ilgili haberlerden söz etmediler. Hükümdarların tahtlarında kaldıkları günleri tozdan harflerle yazacak ölçüde ciddilikten uzak kaldılar. İbn-i Ruşayk'ın Mizanül Amel adlı kitabında yaptığı gibi. Bu kitabı örnek alanlar da aynı umursamazlığı gösterdiler ki böylelerinin anlattıklarının geçerli bir yönü yoktur. Böylelerinin ne bir çizgide tutarlı kalacaklarına ne de başka bir çizgiye geçip o çizginin adamı olacaklarına güvenilebilir. Çünkü bunlar yararlanılabilecek ne varsa silip süpürmüşlerdir. Tarihçilerce bilinen geçerli yöntemleri, gelenekleri de bozmuşlardır. Ben ne zamanki tarih yazarlarının kitaplarını gözden geçirdim, ne zamanki geçmişin ve bugünün derinliklerini ne bildim, işte o zaman gerçeği derinliklerinden çekip çıkaracak gözdeki dalgınlık ve uykunun uyuşukluğunu kaldırıp attım. Ve işte o zaman içimden bir kitap yazmayı geçirdim. Oysa bende bir şey yok. Otlaklarda güzelce otlayan, başkalarından yararlanmaya çalışan bir arayıcıyım. Kısacası tarih alanında bir kitap yazdım. Yazdığım bu kitapla çeşitli toplumların durumlarını örten perdeyi kaldırdım. Kitapta haberleri bölümlere ayırdım ve bölüm bölüm yorum yaptım. Devletlerin kuruluşlarından başlayarak olayları anlattım. Bayındırlık işlerinin yeryüzünü geliştirme ve güzelleştirme yolundaki çabaların nedenlerini, niçinlerini anlatarak yazmaya koyuldum. Yüzyıllar içinde Batı Afrika'yı bayındır duruma getirenlerle ilgili haberler üstüne yaptığım açıklama ve yorumlarımı. O toplumlarla ilgili haberler üstüne ki Batı Afrika'nın bölgelerinden nice yöreleri kentleri doldurmuşlardı. Bunlarla ve bunların kurdukları büyük küçük devletlerle ilgili haberler üstüne ve bunların geçen hükümdarlarıyla, hükümdarların yardımcılarıyla ilgili haberler üstüne. Sözünü ettiğim toplumlar Araplar ve Berberlerdir. Çünkü Batı Afrika'da yaşadıkları yerler bilinen toplumlar bunlardır. Batı Afrika yöreleri yüzyıllar boyu yerleşme yerleri olmuştur bu toplumların. O denli ki Batı Afrika yörelerinde yaşamış başka toplum düşünülmez bile. Arap ve Berberlerden başka o yörelerde insan toplumlarının yaşamış olduğunu ora halkı pek bilmez. Kitabımın tüm bölümlerinde ve ayrıntılarında ayıklama yöntemini uyguladım. Yanlış ya da gereksiz olanları çıkardım. Bilginlerin ve seçkinlerin anlayacakları bir düzeye yaklaştırdım konuları. Kitabı düzenleme ve bölümlere ayırmada da alışılmadık bir yöntem seçtim. Bölümlere ayrıntılara yer verirken şaşılası bir çığır açıp izledim. Yeni bir çığır, değişik bir üslup. Bu çığır ve üslup içinde bayındırlık işleri ve uygarlığın çeşitli durumları ile ilgili, insan toplumlarının tutuldukları esaslı hastalıklarla ilgili açıklamalarda bulundum. Yaptığım açıklamalar olup bitenlerin nedenlerini, niçinlerini bulup çıkarmada sana çok yararlı olacaktır. Hükümdarların hükümdarlığa giden kapılardan girmeyi nasıl başardıklarını öğretecektir sana o açıklamalar. Sen bunları öğrenince de uyduluktan çekeceksin elini. Ve senden önceki durumları, geçmiş zamanları, geçmiş toplumları bilecek ve senin çağından sonra geleceklere bile akıl erdireceksin. Bu yapıtı bir ön söz, mukaddime ile 3 kitap olacak biçimde düzenledim. Ön söz, tarih biliminin önemi, üstünlüğü, bu bilimin yöntemlerinin incelenmesi, tarihçilerin nerelerde yanlışlara düştüklerinin gözden geçirilmesiyle ilgilidir. 1. kitap, toplumsal yaşam ve uygarlığa ilişkindir.